Ayrım 18.
O günden beri yalnızca bana söyleneni yapıyorum. Bana söylenince uyuyorum, bana söylenince yemek yiyorum. Bu soygun yaşamındaki son özgür eylemimdi ve bütün bunların tek nedeni de susup parmaklarının arasında yanan sigarayla oturup kaldı. Bu arada sigara neredeyse filtresine kadar yanmıştı. Sonuna dek içmiş olmak için İzmarit'i son bir kez daha içine çekti. Çok çok uzun zamandır buradayım. Sanırım 56 yıl. Belki 55, belki de 57. İnsan burada zaman kavramını yitiriyor. Aslında yaşamın son günüyle öte dünyaya gittiğin arasındaki sürede öylesine uzun ki. Hep bekledim. Yıllarca bekledim. Çok uzun bir süre bekledim. Sanırım böylesine uzun bir süre bekleyebilmek için insanın dayanabileceği bir şey olması gerektiğini sana söylememe hiç gerek yok. İnsanın güç alabildiği bir şey. Cud başını salladı. Bunu biliyordu. Neyse, şimdi sana şimdiye dek hiç kimseye açıklamadığım bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Dayanabilmemin tek nedeni o vuruştu. Tanrı biliyor ya, o vuruşumla hep gurur duydum. İlk denememdi. Ben tam iki kaşının ortasına. Yeniden sigarasını içmek istedi ama sönmüştü. İzmariti yere attı. Avukatım elektrikli sandalyeden kurtulmamın tek nedeninin vurduğum diğer üç kişinin hayatta kalmaları olduğunu söyledi. Yalnızca o herifi öldürmüştüm. Eğer ölmeseydi belki müebbete bile mahkum edilmeyecektim. Ivor kısa bir aradan sonra tekrar konuşmaya başladığında Jude'un gözlerinin ta içine bakıyordu. Tam 50 yıl boyunca her dini ayine katıldım ve bağışlama konusundaki ayetleri dinledim. İnsan önce kendini, sonra başkalarını bağışlamayı bilmeli. Bunu yapmadığın takdirde senin kendi günahların da bağışlanmaz. Kendimi bunun için pek zorlamadım. Zamanla bunun kendiliğinden oluşacağına inanıyordum. Ama gerçek böyle değil. Kendimi bu vuruşun büyüsüne öylesine kaptırmıştım ki, şimdi ise artık çok geç. Onu bağışlayamam. Onu mu diye sordu Jude. Benim burada, onunsa mezarda olmasında tek suçlu onun açgözlülüğü. Bana 24 dolar ve 33 senti vermeye kıyamayacak kadar cimriydi. Bu yüzden onu vurmuş olmaktan dolayı hep gurur duydum. Tam iki kaşının ortasından. Eğer bu gurur olmasa son 50 yılı burada geçirmeye dayanamazdım. Şimdi ise bundan vazgeçmem olası değil. Vazgeçemem. İyi o zaman. Bunun için çaba harcıyorsun. Sanırım önemli olan da bu. Sence de öyle mi diye sordu Old Driver umutla. Jude'un bu konuda bir fikri yoktu. Bunları eski bir dostu teselli etmiş olmak için söylemişti. Kesinlikle. Bunun ne zaman olduğunu bilmiyorum dedi Driver. Bunun ne zaman dayanabilmem için gerekli bir şeye dönüştüğünü hiç bilemiyorum. Bu fark etmez. Hiç buradaki adamlara, sonra da kendine bakıp şöyle dedin mi kendine? Aman Tanrım bu ne boşluk, ne israf, neden mi boşa gitmiş yaşamlar bunlar? Sanırım ben de bunu düşündüm. Tüm yaşamımın bir hiç uğruna harcanıp gittiğini ve bütün bunların bir nedeni olması gerektiğini düşündüm. Bunun bir suçlusu olmalıydı ve sırf cezayı çeken olduğum için suçu da yüklenmem gerekmezdi. Bu kadarı fazlaydı. Jude Mitve ölümünü düşündü. Kimsenin bundan dolayı onu suçlamak, sorumluluğu ona yüklemek istememesini. Nasıl olsa ölmüştü. Bir de suçluluğun yükünü çekmesi çok fazla olacaktı. Sonra birden aklına Harry geldi. Ama benim burada olmamın suçlusu gerçekten de Harry diye düşündü. Söyle bana dedi Ivor. Bana dürüstçe söyle. Kim suçluydu ne dersin? Jude ona suçlu sensin. Bu olayın tek suçlusu sensin demeyi başaramadı. Bunun yerine suçu paylaştıramaz mısın diye sordu. Paylaşmak mı diye yineledi yaşlı adam. Paylaştırmak mı bu sorunu çözmez. Durumu daha da güçleştirir. Hangi açıdan güçleştirir diye sordu Jude. Yaşlı adam açıklamaya başladı ve bu Jude için daha önce duyduğu birçok şeyden çok daha fazla aydınlatıcı oldu. Old Driver aynen şöyle dedi. Eğer suçu paylaştırırsam bir kişi yerine iki kişiyi bağışlamam gerekir. Lanet olsun. Zaten onu bağışlamayı başaramıyorsam kendimi bağışlamayı nasıl başarırım? 34. Jude'un hapisteki dördüncü yılı bitmek üzereydi. Koleji bitirmek için ihtiyacı olan puanların yaklaşık 1/4'ünü almış, Driver'dan sonra iki kişiyle daha koğuşu paylaşmış ve hapishane kütüphanesindeki doğru dürüst kitapların yaklaşık tamamını okumuştu. Emma ile Harry'nin geldikleri günden bu yana ziyareti ise hiç olmamıştı. Adı listeye bir kez olsun yazılmadan 200 pazardan fazla gün gelip geçmişti. Ta ki o pazara kadar. O pazar Fett, Henry ve Mac ile poker oynarken gardiyan tutukluların listesini okuyordu. Hey dedi Fats, okunan senin adın değil mi? Zaman kazanmaya çalışma dedi Jot. Haydi cesaretini topla ve oyna kozunu, yoksa pas mı geçeceksin? Deli misin, mahvedeceğim seni. Gardiyan yanlarına yaklaştığında daha o partiyi bitirmemişlerdi bile. Sağır mı oldun ne? Haydi kaldır artık şu poponu. Jot başını kaldırdı. Ne oldu? Eğer ziyaretçini görmek istiyorsan tabanları yağlamalısın. Sana söylemiştim diye haykırdı Fats. Yenildin. Ne var ki Jot onu duymuyordu. Ziyaretçi diye düşünüyordu. Ziyaretçisi vardı. Birden heyecanlanmıştı. İçinde beliren çarpıntıyı bir şekilde giderebilmeliydi. Bu Anna olmalıydı. Başka kim olabilirdi ki? Jude'un hapiste olduğu sırada seçimleri 2 yıl için 2. bir kez kazanmıştı ve sonbaharda 3. dönem için de aday olacaktı. Ancak bunu ondan öğrenememişti. Hapishane kütüphanesindeki gazetelerden okumuştu. Aynı şekilde gazetelerden onun bu 2. görev döneminde Harry ile evlendiğini de okumuştu. Bunu okuduğundan bu yana artık onunla bir ilgisinin kalmadığını düşünüyordu. Harry'nin annesiyle bağlantı kurmaması için her şeyi yapacağının bilincindeydi. Ayrıca zaten Jot da en doğrusunun bu olduğu sonucuna varmıştı. Gerçekten ileri sürebileceği önemli bir şey olana dek beklemek niyetindeydi. Örneğin hukuk fakültesine kabul belgesi gibi bir şey. Bu durumda Anna'nın gelmiş olmasına sevinsin mi yoksa sevinmesin mi bilemiyordu. Ailesiyle yeniden buluşmasının böyle, burada henüz kolej diplomasını bile alamadan olmasını istemiyordu. Ama bu durumda Anna'yı orada yalnız da bırakamazdı. Ayağa kalktı, kelepçelerinin takılmasını bekledi ve diğerlerinin ardından koridorda ziyaretçi odalarına doğru ilerledi. Yüz ifadesinin olabildiğince rahat ve kayıtsız olmasına çalışıyordu. Ama sanki uzun bir koşuyu ardında bırakmışçasına ayak kaslarının titrediğini hissediyordu. Gardiyan odanın kapısını açtı, onu içeri geçirdi ve arkasından kapıyı kilitledi. Gelen Anna değildi, Harry bile değildi, bu tamamen yabancı biriydi. Sarışın, genç, yakışıklı, zarif davranışları olan, rahatlıkla manken olduğu söylenebilecek kadar hoş görünümlü biriydi gelen. Sanırım bir yanlışlık oldu dedi Jude. Genç adam başını salladı. Yanılmadım, sanırım sen beni anımsayamadın Jude. Jude, adam ona Jude demişti. Burada kimse onun adının Jude olduğunu bilmiyordu ve bilmemeliydi de. Tüm sahte hapishane evrakları kimliğini gizlemek için düzenlenmişlerdi. Anımsamam mı gerekiyor diye sordu Jude ciddiyetle. Sanırım bunun için geçerli bir neden ileri süremeyeceğim dedi genç adam çekingenlikle gülümseyerek. Adım David Marshall. David Marshall diye yineledi Jude. Bu isim ona bir şekilde tanıdık geliyordu. Aynı sınıftaydık dedi David. Benton'da o sıralar seninle okul gazetesi için röportaj yapmayı istemiştim. Okul gazetesine röportaj verdiğimi anımsamıyorum. Doğru, hatta beni kovmuştun da. Ah, neyse senin davan hakkında bir makale yazdım. Okulu kırıp duruşma salonuna girmeye çalıştım. İlk günde her taraf tıklım tıklım doluydu. İçeri girmeme izin vermemişlerdi. Ama ikinci günün sabahında erkenden mahkeme salonunun kapısına geldim ve bir yer kapabildim. Orada tamamen endişesiz bir halde oturmanı anımsıyorum da. Gerçekten korkacak hiçbir şeyin olmadığını düşünmüştüm. Savunma sırasında her şeyin açığa çıkacağından emindim. Jude aslında ona savunma sırasında ortaya çıkmasını beklediği gerçeğin ne olduğunu sormak isterdi. Ama buna cesaret edemedi. Bunun yerine sordu. Beni nasıl buldun? David gülümsedi. Meslek sırrı. Haber kaynaklarım hakkında bilgi veremem. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu pek zor da olmadı. Eğer isteselerdi başkaları da sana kolayca ulaşabilirlerdi. Ama sanırım kimse buna zahmet etmedi. Sanırım bunun için nedenleri de yoktu. Eskimiş, rafa kalkmış bir haber ne de olsa. Peki ya sen? Sen niçin ilgilendin? Jude sordu. Benton'dan mezun olduktan sonra Northwestern Üniversitesi'ne gidip orada gazetecilik okudum. Oradaki son 2 yazımda Kurant'a staj yaptım ve üniversiteyi bitirdiğimde de bana orada iş verdiler. Ancak haber bölümüne geçebilmem için en azından birkaç yıl ayak işleri yapmam gerektiğini ya da büyük bir haber yakalamam gerektiğini de belirttiler. Jude şimdi David'in niçin gelmiş olduğunu anlıyordu. Ve bu büyük haberin de ben olacağımı düşündüm dedi Jude. Dikkatli ol, seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama sen kendin de söyledin. Benim öyküm geçmişte kalmış, rafa kalkmış bir haber. David öne doğru eğildi. Ne dersin, senin oyuna getirilmiş olduğunu ortaya çıkarmak manşetten verilecek bir haber olmaz mı? Eğer David bu sözleri karşısında bir tepki bekliyorduysa yanılıyordu. Jude 4 yıldan bu yana hapishanedeydi. Tepkilerini göstermeyip kendini tutmayı öğrenmişti. Ama eğer David Jude'un kafasının içine okuyabilmiş olsa nedenli başarılı olduğunu, hedefi tam 12'den vurduğunu anlayacaktı. Çünkü Jude'un göstermese de içinde fırtınalar esmiş, soluğu kesilmişti. Seninle aynı okulda olduğumu unuttun mu? Daha o sıralarda araştırmacı gazeteci olmayı aklıma takmıştım. Senin hakkında bilmem gereken her şeyi daha o sıralarda bilmediğimi mi sanıyorsun? Nike uyuşturucuyu temin edebileceği yeri senin gösterdiğini ama senin asla uyuşturucu satmadığını çok iyi biliyordum. David arkadaşına yaslanıp Jude'un bir şey söylemesini bekledi ama Jude susuyordu. Senin çantana birilerinin eroin yerleştirip sana o öğleden sonra parkta beklemen için tuzak kurduklarını düşünüyorum. Okulda bir şekilde bu konuya bulaşanların hepsi bundan öylesine korkuyorlardı ki neredeyse uyuşturucu denince altlarına yapacaklardı. Doğru olmasa da polise duymak istediklerini söylemeye hazırdı hepsi. Bu açıdan senin suçu üzerine alman hepsini mutlu etti. Polislerin ifadelerine gelince bu çok açıktı. Seni arkadaşını uyuşturucu satın alabileceği yerlere götürürken görmüşlerdi. Tüm bu kurguya tek uymayan annenin telefon konuşmasına ilişkin ifadesi. Sanırım o olayda onun anımsadığı gibi olmadı ya da bu olayda kurgulamaydı ve aynen de bu komplonun içindeydi. Öyle ya da böyle. Bu çok saçma bir öykü. Sence de öyle değil mi? Bana sorarsan bunu kanıtlayacak en ufak bir şey bile yok elinde dedi Jude. Şimdiye kadar evet ama el ele verip çabalarsak kanıtları bulabiliriz. O zaman biz de Woodward ve Bernstein, Watergate olayını meydana çıkaran gazeteciler gibi oluruz. Burada olduğun sürece bu araştırmada aktif rol alamazsın ama prensipte bu fazla bir şey fark etmez. Yerel yönetimin en yüksek kademelerdeki çürümüşlükler, rüşvet yemeler ve adalet sisteminin kötüye kullanılması, küçültülmesi. David ne kadar da genç diye düşündü Jude. Kendisi de hiç böylesine genç olmuş muydu? Takvimlere göre aynı yaştaydılar. Bunu düşünmek Jude'u açıklayamadığı bir nedenle öylesine üzdü ki, uzunca bir süredir böylesine bir keder duyduğunu anımsamıyordu. David onu içtenlik, umut dolu bir gülümsemeyle süzüyordu. Jude kendi kendine bunu neden tuhaf bulduğunu sordu. Sonra birden bir ışık yandı beyninde. David onun suçsuz olduğuna inanıyordu ve yüz ifadesinde beliren bu iyi niyet ve hoşgörü, gerçekte olabileceği bir adama yönlendirilmiş anlık bir bakıştı. Birden özlem dolu, şiddetli bir istek kapladı tüm benliğini. Son 2 yılda kendini tamamen öğrenmeye adamış. Tek çabası iyi, en iyi notları almak olmuştu. Böylece hapisten çıktıktan sonra hukuk fakültesine girebilecekti. O zaman annesine gidecek, fakülteye kabul edildiğinin belgesini gösterecek ve ona ''Ben avukat olmak istiyorum'' diyebilecekti. Bu hedefi diğer tüm amaçlarının önüne geçirmişti. Hatta annesine gerçekleri açıklayabilmenin, onu buna inandırabilmenin bile. David bu eski amacını yeniden gündeme, hatta belki de elini uzatsa yakalayabileceği kadar yakına getirmişti. Jude bir an için dayanılmaz bir istek duyup, ''Evet haklısın'' deyip dememekte tereddüt etti. ''Tamamen haklısın, sana her şeyi nasıl olduğunu açıklayacağım.'' Ancak bu sözcükleri kafasında şekillendirdiği anda bunları söylemesinin de olanaksız olduğunu anladı. Gazete manşetleri daha şimdiden gözünde canlanıyordu. Belediye Başkanı Grady'nin oğlu açıkladı. Tüm olanlar seçimin kazanılması için düzenlenmiş bir komplodan başka bir şey değildi. Bu gülünçtü. Böyle yapmakla Anna'nın kendisine inanmasını sağlamış olmayacaktı. Onu utandıracaktı. Zor duruma düşürecekti. Evet, karşısındaki genç aradığı manşet haberi bulmuş olacaktı. Ama kendisinin eline ne geçecekti? Hiç. Planında bir sorun var dedi. Ne gibi? Ortak çalışma falan olmayacak. Peki ama niçin? Diye bağırdı David. Tamamen yanılıyorsun da ondan diye yalan söyledi Jude. Bu arada ayağa kalkarak kapıya doğru ilerledi. Konuşmakta zorluk çekiyor. Söyleyeceği her sözcüğün karşısındaki gencin yüzündeki inancı alıp götüreceğini biliyordu. Ama çok daha kötülerine de dayanmamış mıydı? Yanılmıyorum dedi David. Jude kapıya vurdu. Haklı olduğundan eminim. Seni buradan çıkarabilirim. Neden korkuyorsun? Gardiyan kapıyı açtı. Bir dakika dedi David. Bir dakika daha. Bu arada Jude odadan çıkmıştı bile. Bölüm 4 35 Jude'un hapishanedeki bağış sepetinden kendine yeni giysiler bulması gerekti. Bulabildiği en iyi parçalar mavi bir pantolon, 5 yıldır giydiklerine inanılmaz derecede benzeyen bir pantolondu bu ve yakası ile ve manşetleri tarazlanmış, kırışık beyaz bir önden düğmeli bir gömlekti. Oraya girdiğinde üzerinde olan giysiler yeniden iade edildi. Ama onlar zaten 17 yaşındayken bile dar geliyordu. Yenileri alırken eskileri doğrudan sandığa attı. Kapıdaki nöbetçi onu dışarının soğuk olduğu konusunda uyardı. Jude kendisi için bir ceket aradı. Tek bulabildiği devasa büyüklükte kahverengi çizgili kadife bir ceketti. Bununla tam bir aylak serseri gibi göründüğünü anlamak için aynaya gereksinimi bile yoktu. Ceketini neredeyse geri bırakmak üzereyken birden durdu ve gülümsedi. Ceketi geri vermek bir anlamda kendini beğenmişlik olacaktı ki artık biraz olsun kendini beğenmesi için bir neden olup olmadığından gerçekten kuşku duyuyordu. Cebinde $1000'dan biraz fazla para vardı ama bunun yaklaşık yarısını hukuk fakültelerine başvurmakta kullanacaktı. Dışarısı soğuktu. Ceketinin olması gururundan da öte gerekliydi. Buna boş veremezdi. Gerçek buydu. Kollarını cekete soktu, çıkışa doğru ilerledi ve kapıdaki nöbetçinin düğmeye basıp kapıyı açarak dışarı çıkmasına izin vermesini bekledi. "Kendine dışarıda iyi bak," dedi nöbetçi Jude'a. "Teşekkürler, bakarım. Shorty Duck ya da Lozer gibi 6 ay sonra burada görmek istemez seni de. Ya da Tank ve Junior gibi," diye ekledi Jude. "Eve dönüş yapmaları gerekti hepsinin. Eğer buna bir farklılık getirecek biri varsa o da sen olmalısın. Sanırım bunu başaracaksın." "Teşekkürler. Umarım öyle olur." "Hazır mısın?" diye sordu nöbetçi, parmağını kapıyı açan düğmenin üzerine koyarak. "Hazırım," dedi Jude sabırla. 5 dakika öncesinde de hazırdı. 5 yıl önce de. Ama beklemeyi öğrenmişti. "İyi o zaman." Nöbetçi kapıyı açan düğmeye bastı. Bir gıcırtı duyuldu ve Jude kapıyı açtı. Hava öylesine soğuktu ki bir an şoka uğradı. Savaş ceketinin önünü ilikleyerek dış kapıya giden yokuşta ilerlemeye başladı. Yarı yola vardığında kapının önünde bekleyen arabayı fark etti. Gümüş bir BMW. İçeri girdiğinde Emma'nın kullandığı arabanın aynısıydı bu. Jude ağır ve düzgün adımlarla delik deşik asfalt yolda ilerlemeyi sürdürdü. Dış kapının önüne ulaştığında nöbetçi kulübesinden soğuğa çıkarak Jude'a elini uzattı ve sonraki yaşamında başarılar diledi. Sonra hışımla kapıyı açarak Jude'un dışarı çıkmasına izin verdi. Jude ilk anda kapının dışında bekleyen arabayı, arkasında kalan sefil binalar kompleksini unuttu ve kendini gökyüzüne bakarken buldu. 5 yıldır ilk kez bir kapı köşesi, bir parça duvar, dikenli tel ya da nöbetçi kulesince kesintiye uğramadan alabildiğine mavi doğaya bakma fırsatı buluyordu. Soğuk rüzgar ağaçları hışırdatarak bol kadife ceketinin içine doldu. Jude ellerini cebinin derinlerine sokarak arabaya baktı. Camlar renkliydi. Direksiyonda oturan görünmüyordu. Ancak o anda şoför kısmındaki kapı açıldı. Gelen Emma değildi. Dolores'ti. Jude Emma'nın evinde birlikte 1,5 yıl geçirdiği hizmetçiyi hemen tanıdı. Hala keskin dilini çok iyi anımsıyordu. "Jude," diye seslendi Dolores. Adını söyleyen bu tanıdık, dost sesi duyunca sanki bir anda tüm eski çelişkili duyguları ve acıları geri döndü. 5 yıl önce bu duygularla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Ama şimdi "merhaba Dolores" deyip omuzları soğuktan büzülmüş bir halde durdu. "Binsene, seni gitmek istediğin yere götüreyim." Hala her sözcüğü emir veriyormuş gibi tınlayan kesin sesli tonlamayla konuşuyordu. Sesinin eskisi kadar gür ve sert olmamasının nedeni ise belki de duyma yeteneğini bir ölçüde yitirmiş olmasıydı. Ancak şimdi bu haşin sözcüklerde tek sezilen mahcubiyet ve duygusallıktı. Jude ister istemez kadının bu sert havasının gerisinde karşı koyamadığı bir eziklik ve derin bir duygusallık olduğunu düşündü. O duygusuz bir insan değildi. Yalnızca bunu nasıl göstereceğini bilemiyordu. "Geçici olarak kalacağım yurda bir BMW ile gitmem doğru olur mu? Bunu hiç bilemiyorum," dedi Jude gülümseyerek. "Öyle mi? Neyse, sen yine de bin arabaya. Seninle konuşmak istiyorum. Ayrıca arabanın içi sıcak da." Dolores yeniden arabaya binerek yolcu tarafının kapısını açmak üzere eğildi. Jude yırtık ayakkabılarına ve bol eski pantolonuna baktı. Soğuk rüzgar tam arkasından esiyor, eski giysilerin içine doluyordu. Kulakları daha şimdiden hissizleşmişti. Cud ileri doğru bir adım attı ve yolcu koltuğuna oturdu. Başka bir dünyaya ayak basmış gibi hissediyordu kendini. Krem rengi deriden yapılmış yumuşak koltuklar ve tam kapasite çalışan ısıtma sisteminin arabanın içinde sağladığı sıcacık ortam. Böyle yaşayan insanlar da olduğunu neredeyse unutmuştu. Bu dünyadan öylesine uzun süredir uzak kalmıştı ki. Dolores onu tuhaf, meraklı bakışlarla süzüyordu. "Çok değişmişsin," dedi. Jude ister istemez gülümsedi. Onunla son kez görüştüğünde inatçı ve umut dolu erkek çocuğu şimdi kendisi bile anımsamıyordu. "Senin artık çocuk olmadığını unutmuşum," dedi Dolores. "22 yaşındayım," dedi Jude. "Hala çok genç," diye mırıldandı Dolores. Jude aslında kendini 22'den çok daha yaşlı hissediyordu ama yine de bir şey söylemedi. "Karşılama heyeti olarak sizi gönderdiler." Dolores pek huzurlu görünmüyordu. Harry serbest bırakılmandan medyanın haberdar olmamasını sağladı. Böylece kameralardan, televizyon ekiplerinden ve mikrofonlardan kurtulmuş oldun. "Hala Anna'nın yanında mı çalışıyorsunuz?" diye sordu Jude nezaketle. "Artık temizlik yapmıyorum ama evde çalışanların başında bulunup onları yönetmem için beni de evde tutuyor. Şimdi artık zamanı çok daha az. Bunun için faturalarla, yeni yardımcıyla ve alışverişle de ister istemez ben ilgilenmek zorunda kalıyorum. Bunu çok iyi yaptığını söylüyor. 3 yıl önce de yılbaşında bu arabayı bana armağan etti." Öyleyse bu gerçekten de Anna'nın eski arabasıydı. "Evet, çok hoş." Yeniden bir sessizlik oldu ve ardından Dolores onu nereye bırakabileceğini sordu. "Teşekkürler, gerekmez. Ben otobüse giderim." "İyi öyleyse," dedi Dolores. "Beni almaya gelmek nereden aklınıza geldi?" diye sordu Jude. "En kısa kibrit çöpünü çeken siz mi oldunuz?" "Buraya geleceğimi söyledim ona." "Çok cesurca," diye fikrini açıkladı Jude. "Hayır," dedi Dolores sert bir tonda. "Eğer cesur olsaydım fikrimi açıklardım. Anna'ya asıl gelmesi gerekenin o olduğunu söylerdim. O senin annen." "Önemli değil. Bütün bunlar benim suçum. Onun değil." "Ama o senin annen," diyen Dolores, bunun tüm sorunları ortadan kaldırması gereken bir gerekçe olduğunu belirtmek ister gibiydi. Jude ne diyeceğini bilemiyordu. Çaresizce mırıldandı. "Yine de gelmeniz çok hoş bir davranış." "Teşekkürler. Eğer bir şeye gereksinimin olursa..." Jude başıyla onaylayarak arabanın kapısını açmaya yeltendi. "Ah, bir dakika bekler misin? Neredeyse unutuyordum. Bu senin." Çantasını karıştırıp şişkin bir zarf çıkardı. Jude zarfı alıp açarken elleri titremiyordu. Zarf $100'la doluydu. 3-4 bin dolar kadar olmalıydı zarfın içinde. Jude bir süre için zarfı kucağında olduğu gibi bıraktı. Sonra yeniden elini alıp ağzını kapadı ve elinde sımsıkı tuttu. Bu para işini çok kolaylaştıracaktı. Ama almaması gerektiğinin de bilincindeydi. Başaracaksa her şeyi kimsenin desteği olmadan başarmalıydı. Hatta annesinin bile.